Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden hadis-i şerifler okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. Ve Hazreti Ömer'in bize rivayet ettiği, aktardığı hadis-i şeriflerle baş başayız. Her sahabe bizim için peygambere ulaşacak bir yol demektir. Hazreti Ebu Bekir'le onu anlamaya, onu kavramaya çalıştık. Ahmet bin Hanbel'in kitabında Hazreti Ebu Bekir'den 81 rivayet vardı. Ve 82. rivayet ile birlikte Hazreti Ömer'in kimliğini tanımaya başladık. Çünkü her bir hadis aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olmakla birlikte bir bakıma bu sahabeyi oluşturan kimlik bilgisi gibi bizim için. Çünkü onlar kendi anladıkları, daha güzel kavradıkları, hayatlarına mal ettikleri cümleleri bize de ulaştırmışlar. Hazreti Ömer'in bize aktardığı hadis-i şeriflerden ben 86. sırada bulunan, yani kitabın sıralamasında 86'da bulunan hadis-i şerifle işe başlayayım inşallah. Asım bin Amr el-Beceli aktarıyor. Ömer bin Hattab'a, Allah kendisinden razı olsun, soru soran topluluktan olan bir kişinin şöyle dediğini o bize rivayet etti. Asım, Hazreti Ömer'e soru soran bir grubun içinden bir kimsenin şöyle söylediğini aktarıyor. Onlar gelmişler Hazreti Ömer'e, demişler ki biz sana üç şeyi, bir, kişinin evinde nafile namaz kılmasını, iki, bu sayılar ben söylüyorum anlaşılsın diye konu, cünüplükten dolayı guslü ve üç, eşi hayızlı iken erkeğin hanımına neler yapabileceği konusunu sormaya geldik dediler. Kime geldiler? Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer halife ve ona böyle sorular sormaya geldiler. Enteresan. Yani İslam'da rol bir kişide toparlanıyor. Yani ben işte şu anda siyasi işlere bakan birisiyim. Dini işlere başkası bakıyor. Ekonomik işlere başkası bakıyor diye bir ayrım yok. Resul Aleyhisselam hem imam, namaz kıldırıyor, kulluk vazifesini Müslümanlara yapıyor ve yaptırıyor. Hem çarşıda pazarda elini buğdayın içine daldırıp ıslak mı kuru mu kontrol ediyor. Hem cihat elbiselerini, zırhını giyip önlerinde savaşa koşuyor. Yani bütün hayat alanlarında onlarla birlikte. Bir ayrım yok. Din de böyledir zaten. Yani ekonomik hayata başkaları karışır. Siyasi hayata başkaları karışır. Sosyal hayata başkaları karışır. Dini hayata başkaları karışır gibi seküler bir bölümleme, yani şirk mantığı İslam'da olmayacak bir durumdur. Bu bakımdan Hazreti Ömer'in gerçekleştirdiği rol aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu roldür. Bize düşen de budur. Yani benim şöyle bir konumum var. Ben böyle şeylere cevap vermem diyemeyiz. Ben Müslümanım ve Müslümanların her işleriyle ilgilenmek durumundayım. Hem karınlarının tokluğu açlığıyla ama gönüllerindeki sevgiler, fikirler, düşüncelerle, hayatlarındaki sorunlarla ilgilenmek durumundayız. İşte bir alime soruyorlar ama bir lider aynı zamanda Hazreti Ömer'e. Biz sana üç şeyi soracağız dediler. Bir, kişinin evinde nafile namaz kılması. Bunun hakkında ne biliyorsun? Neler yapmamız gerekir? Cünüplükten dolayı nasıl bir gusül olacak? Bununla ilgili bilgiyi soruyoruz. Kişinin eşi hayızlı iken ona karşı neler yapabilir? Bunu sormaya geldik dediler. Hazreti Ömer onlara dedi ki, sizler sihirbaz mısınız? Bu da enteresan bir tabir. Sizler sihirbaz mısınız? Bana Resulullah'a sorduğum zamandan beri sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimsenin sormadığı şeyleri sordunuz. Demek ki Hazreti Ömer bunları sormuş zamanında Muhammed aleyhisselatü vesselama. Resulullah'a sorduğum günden beri hiç kimsenin bana sormadığı soruları sordunuz. Nasıl böyle bir durumu bilebildiniz gibi onları hem böyle neşelendiriyor, kızmıyor ve onları bir bakıma konuya odaklandırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile namaz hakkında kişinin evinde nafile namaz kılması nurdur. Dileyen kişi de evini nurlandırır. Yani Müslümanlar farz namazları müminlerle camide cemaatle kılarlar. Evlerini ise ölü hale, harabe hale getirmezler. Sünnetleri ya da nafile diye ifade edilen diğer namazlarımızı ise evlerimize kılarız. Ha, bu İslam toplumunda yaşanan bir durumdur. Müslümanların kılacak camisinin kalmadığı, ibadet yerlerinin maddi ya da manevi olarak harabe haline getirildiği ortamlarda bunlar nasıl gerçekleşir bilmem. Ama evlerimizi nurlandırmamız, namaz ile aydınlatmamız gerekir. Müslümanın bütün hayatı çünkü bir kulluktur ve bu kulluğun doruğu da namazdır. Cünüplükten dolayı gusletme hakkında ise önce avret yerini yıkar, sonra abdest alır ve başına 3 defa su döker buyurdu. Bakın Hazreti Ömer adamların problemlerini çözerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarını aktarıyor. Önce avret yerini yıkar, yani gusül gerektiren bir durum için, sonra abdest alır ve başına 3 defa su döker, yani bütün vücudunu yıkar. Hayızlı kadın hakkında ise sadece tercümeyi okuyorum burada. Bu çünkü izar denilen elbiseyi belki sizler de ben de pek bilmiyoruz ama tercüme eden kardeşimiz iş çamaşırlar diye bir parantez yapmış. Sadece iş çamaşırlar üzerinden faydalanma hakkı vardır. Yani onunla beraber olmaz ama ondan uzak da durmaz. Onunla çamaşırlar üzerinde olduğu halde birlikte olur. Onunla hayatı güzelleştirir. Birlikteliklerini işte bu şekilde gerçekleştirirler dedi Hazreti Ömer. Niye bu hadis-i şerifle bugünkü bu programa başlamak istedim? Diğer hadis-i şerifler de vardı sırada ama özellikle bir lidere, bir halifeye gelip insanların rahatlıkla soru sorabilmesi ki Hazreti Ömer'in böyle gazaplı bir adam olduğunu öğreniyoruz. Yani insanlar ona yaklaşırken güya biraz korkarlar, tırsarlar diye anlatılıyor. Bilgiler bu şekilde. Fakat insanlar dinlerini öğrenme noktasında Hazreti Ömer'in bu ahlakını da dert etmiyorlar. Evet, biraz öfkeli bir zattır ama hakkı dosdoğru söyleyen bir güzelliği de vardır. Soru ona sorulur ve cevap da ondan güzel alınır. İşte bunun örneği. Geldiler, dertlerini açtılar, sorularını söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı bilgilerle de cevap verdi. Bize bir derste bu olacak. İnşallah zihnimizdeki tüm bilgilenmeler Allah-u Teala'nın kitabından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinden olacak ki dinimiz yerli yerince hiç olmasa zihnimiz önce otursun. Sonra Rabbim inşallah imkan verirse hayatımıza da hakim kılacağız. 87. hadis-i şerif, hemen bundan sonraki hadis-i şerif ise ve 88 birlikte değerlendirelim. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği bir bilgi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı Irak'ta abdest alırken mestlerine mesh ederken gördüm ve bu yaptığını garipsedim. Kim söylüyor? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Nerede? Irak'ta. Sa'd bin Ebi Vakkas. Şimdi abdest alıyormuş. Mestlerin üzerine, ayağı giyilen mestin üzerine mesh etmiş. Abdullah bunu garipsemiş. Bu ne yapıyor diye. Babasının yanına döndüğünde diyor ki Sa'd abdest alırken meslere mesh etmemi babana sor dedi. Demek ki itiraz etmiş ne yapıyorsun diye. O da o zaman babana sor demiş. Bu durumu babama sorduğumda babam Sa'd sana bir şey anlatınca itiraz etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meslerine mesh ederdi cevabını verdi. Bir başka rivayet, evet Sa'd sana Resulullah'tan bir şey anlatırsa bu anlattığını başkasına sorma. Yani babasına bile sorma cevabını verdi. Burada da karşılıklı hem güveni görüyoruz. Hazreti Ömer ve Sa'd hakkında bir güven oluşumunu. Öte yandan Abdullah İbni Ömer'in tavrı da bizim dikkatimizi çekiyor. Hadis-i şeriflerin sıhhatini yani peygamberden gelen sallallahu aleyhi ve sellem bir bilgi, bir davranışın gerçek mi, doğru mu, nasıllığını araştırmalarını görüyoruz. Hemen kabul etmek yerine, yani aslında imanları var, itaatleri var, hemen kabul edecek durumdalar. Dini bir yaşantı noktasında Allah ve Resulü'nden gelen bilgiyi tartışmaz bile Müslümanlar. Fakat bu bilgi gerçekten Allahu Teala'nın elçisinden mi gelmiştir? Buna karşı dikkatliler. Dini kimden aldıklarına dikkat ediyor sahabe-i kiram. Abdullah İbni Ömer'in tavrı da buna bir örnek olsun diye okumaya gayret ettim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 89. sıradaki rivayet, Hazreti Ömer'in bir hutbesi, uzun bir rivayet. Hazreti Ömer cuma hutbesini vermek üzere minbere çıktı. Allah'a hamd ve senadan sonra Resulullah'a salat ve selam getirdi. Sonra Ebu Bekir Efendimiz'i de rahmet ve hayırla yad ettikten sonra bir rüya anlatıyor. Rüyanın yorumunu Hazreti Esma bint Umeys'in nasıl yorumladığını söylüyor. Kelale diye mirasla alakalı bir konu hakkında bilgiler ortaya koyuyor. Ve sonra şöyle diyor. Bunları okuyun inşallah. Ben hadis-i şerifin son bölümünü size aktarmaya gayret edeceğim. Hazreti Ömer'in son ifadelerini. Şehirlerdeki valiler konusunda Allah'a şahit tutuyorum. Biraz önce Hazreti Ömer'in bir rolünü okudum. Yani kendisine bizzat gelip soru soran ve sordukları sorulara cevaplar bulan kimseler vardı. Şimdi kendisi gibi olsun diye gönderdiği valiler var. Irak'a, Şam'a, Mısır'a, Yemen'e gönderdiği valiler var, Kudüs'e. Bu valilerin rolüyle ilgili ki bunlar da sahabenin büyükleri, nasıl olacak, neler yapacaklar bunu aktarıyor. Ben onları insanlara dinlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğretsinler diye gönderdim. Yani ben bu adamları size hükmetsinler, size diktatörlük yapsınlar, sizi yönetsinler, sizi essinler diye göndermedim. Ben onları size dinlerini, yani insanlara dinlerini ve Resulullah'ın sünnetini öğretsinler diye gönderdim. Ganimetleri aralarında paylaştırsınlar, adaletli davransınlar ve çözemedikleri meselelerini bana havale etsinler diye gönderdim. Onların rolü budur. Onlara başka bir rol yüklemeyin. Ey insanlar! Bana kokusu kötü gelen iki bitki yiyorsunuz. Sarımsak ve soğan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kişide bunların kokusu hissedildiğinde adamın elinden tutulup mescitten çıkarılarak bakiye kadar götürülürdü. Bunları mutlaka yemek zorunda olan kişi iyice pişirip öyle yesin. Ömer, Allah kendisinden razı olsun, bu hutbeyi cuma günü verdi ve çarşamba günü hançerlendi. Allah rahmet etsin. Allah cennette onunla buluşmayı bize ihsan etsin inşallah. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerifleri okuyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden. Sırada 93. rivayet var. Ebu Sinan Eddüeli'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ömer'in yanına girdiğimde yanında ilk muhacirlerden bir grup vardı. Ömer, Irak'taki bir kaleden getirilen bir kutunun getirilmesini istedi. Irak fethedilmiş. O kaleden, fethedilen kaleden de bir kutu, bir sandık var. Onun getirilmesini istedi. Kutunun içinde bir yüzük vardı. Oğullarından biri alıp ağzına koyunca Ömer parmağını ağzına sokup çocuğunun yüzüğü çıkardı. Ve ardından Ömer ağlamaya başladı. Yanındakiler, Allah sana fetihler nasip edip seni düşmanlarına karşı galip kılmışken neden ağlıyorsun diye sordular. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya bir topluluğun ayaklarının altına serildiği zaman Allah düşmanlığı ve kini de aralarına düşürür buyurduğunu işittim. Ben de bundan korkuyorum. Yani Müslümanlar bu aşamaya kadar gayret ettiler. mücadele ettiler, fedakarlıkta bulundular, cihad ettiler. Dünya gözlerinde küçüldükçe küçüldü, metelik vermediler. Ama şimdi Allahu Teala Müslümanların beklediği cennet nimetlerinden bir takımların sanki dünyada da onlara bahşetmeye başladı. Lütfetti Rabbimiz. Şehirler Müslümanların önünde eğildi. İnsanlar onlara hayran oldu. Bütün arz sanki bizi de alın, bizi de topraklarınıza katın diye Müslümanlara bakmaya başladı. İslam'ın adaleti, İslam'ın getirdiği güzellikleri yeryüzünün tamamı yaşamak istiyor ve hepsi buna muhtaç. Bütün zalimler zulmünü bitirsin, bütün facirler günahlarından vazgeçsin istiyor yeryüzü halkları ve insanlar. Böyle bir olay gerçekleşti ve yeryüzünün zenginlikleri, yeraltının zenginlikleri Müslümanların önüne serildi. Fakat imtihan bir daha başladı. Müslümanlar şirke karşı aldıkları galibiyeti şimdi dünya karşısında ne yapacaklardı? Zor olan da bu ve devam eden, bizim için de devam eden kavga yine bu. Biz onun için bu hadis-i şerifi bir daha okumak durumundayım. Dünya bir topluluğun, buradaki dünyadan kasıt sadece yeryüzü, ağaçlar filan değil. Dünya denilen Kur'an'da oyun, eğlence, birbirimize karşı övünme, çoğaltma, malda mülkte diye anlatılan, süslenme diye anlatılan, Rabbimizin bize tanıttığı ve korkuttuğu ama sakının dediği bu hayat, dünya hayatı, malıyla, mülküyle, evlilikleriyle, her şeysiyle, iktidarla, gücüyle bir hayat var. Dünya bir topluluğun ayaklarının altına serildiği zaman, yani imkanlara ulaştığında bir mümin, Allah düşmanlığı ve kini de aralarına düşürür. Ya Rabbi sen bizi kor. Birbirlerini böyle çok seven kardeşler, babalarının vefatından sonra bir miras yüzünden, üç kuruşluk mal mülk yüzünden, tarla takka yüzünden birbirlerine küsüyorlar, birbirlerini kaybediyorlar. Kadın erkek birbirinden ayrılıyor, çoluk çömlek birbirlerine bakmaz oluyor. Mevla Müslümanları muhafaza buyursun. Şirk hayatının tüm isteklerinden, taleplerinden bizi koruduğu gibi dünyanın da bizi aldatmasından Rabbim korusun. Aldatıcı olan şeytan Allah'la aldatmaya çalışır. Aldatıcı olan şeytan bizi dünyayla aldatmaya çalışır. Rabbim uyanık kalan kimselerden eylesin bizleri de. Hazreti Ömer bunun için ağlıyor, bu hassasiyeti gösteriyor. Biz de bu hassasiyeti ondan öğreniyoruz. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerifleri Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde okumaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle. 95. rivayeti okuyacağım. Bir münafığın ölümü diyelim isterseniz başlığa. Ömer bin Hattab'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Übey biliyorsun münafıkların büyüklerindendir. Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı en çok yoran, üzen kişilerden birisidir. Eziyet eden kimselerdendir. Mekke'de Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, Velid bin Mughireler, Ahnes bin Şuraiklar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı kavga veren küfrün elebaşları. Ama Medine'de özellikle bu Abdullah bin Übey isimli adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten çok çektirdi. Ve Müslüman bir kimlikle de öldü. Yani görüntüsü, sözü Müslümandı. Öldüğü zaman namazını kıldırması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet edildi. İç dünyasını Müslümanlar tahmin ediyorlar, biliyorlar, onun eziyetlerinin farkındalar ama adamın ortaya koyduğu kelimeler işte İslam camide görülüyor, din imandan bahsediyor filan. Resulullah onun cenazesine davet edildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırmak üzere gitti. Namaza durmak için ortaya çıktığında Ömer Efendimiz büyük bir cesaretle geliyor, önünde durup filan zamanda şöyle şöyle diyen, filan zamanda böyle böyle diyen, Allah düşmanı Abdullah bin Übey'in mi namazını kıldıracaksın dedim. Ve Abdullah'ın dediklerini gün gün saymaya başladım. Bütün yaptığı kötülükleri, hakaretleri, herzeleri Hazreti Ömer bir bir Resulullah'a aktarıyor. Ben saydıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde uzattığımı görünce şöyle buyurdu. Ey Ömer, geri çekil. Bu konuda serbest bırakıldım. Çünkü bana onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Tevbe 80 buyuruldu. eğer 70'ten daha fazla bağışlama dilemem halinde bağışlanacaklarını bilsem bunu yapardım dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı ve cenazenin ardına yürüdü, kabrine kadar gitti ve gömülene kadar oradan ayrılmadı. Allah ve Resulü daha iyi bilmelerine rağmen benim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı olan bu cüretime şaşırdım. Yani iş dünyası, ey Ömer, hangi cesaretle, hangi böyle güçle onlar senden çok daha iyi bildiği halde kalktın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle böyle konuştun diye iş dünyamda yaptığım bu işi de şaşırdım diyor. Fakat vallahi bu olayın ardına çok zaman geçmedi ki Allah-u Teala Tevbe 84. ayet-i kerimeyi indirdi. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma, çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Bu ayet indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar hiçbir münafığın namazını kıldırmadı. Bunlar Hazreti Ömer'in sanırım kelimeyi inşallah doğru söylüyorumdur, Tevafuk-u Ömer diye bilinen Kur'an'da gelen ayetler aynı Hazreti Ömer'in diliyle de geldiği bir takım konular var. Kimi alimler bunların sayısını çoğaltıyor. Nur suresindeki ayetler var. Örtü ayetleri. Sonra esirlerle ilgili yine Hazreti Ömer'in tavrı var. Bedir esirleriyle ilgili. Bu ve benzeri ayetler ve bilgilerde Hazreti Ömer ayetler gelmeden önce sanki ayetlerin işaret ettiği konuyu dile getirmiş. Bu da onun firasetini, yani Müslümanca bir bakış açısını bize aktarmakta. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan isyanı ya da Allah korusun itaatsizliği anlamında değil, rahatlığını anlatıyor. Efendimizin de ona karşı olan muhabbetini görüyoruz. Hazreti Ömer insanların önünde Hazreti Peygamber'le konuşuyor, neredeyse tartışıyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tebessüm ediyor ve çekil diyor. Ben yapacağım, yapayım. Fakat uyarı geldikten sonra da Efendimiz artık bir daha onların namazını, yani münafıklar namazını kılmıyor. Bugün biz Müslümanlar ne yapabiliriz, neler yapabiliriz? Bunlar ayrı bir konudur. Mevla bu konuda da bizim zihnimizi, firasetimizi açsın. Kitap sünnet bilgisiyle donatsın. Kalbi açık olan müminler belirsiz gibi görünen hayat programlarında ne yapacaklarını inşallah bilirler. Birilerine fetva vermek, böyle herkesi kapsayacak sözler söylemek sıkıntılıdır. Şöyle yapın, böyle yapın demek bize gerekmez. Okuyacağız Allah-u Teala'nın kitabını, okuyacağız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini yoğun bir şekilde. Böylece zihnimiz bir Müslüman zihne dönüşecek. Çünkü biz yıllardır başkalarının kitaplarıyla büyüdük, başka eğitimler aldık, yaşımız kadar bilgilenmelerimiz var. İşte ekranlar bilgi veriyor, sokak bilgi veriyor, çevre insanlar bilgi veriyor, eğitildiğimiz ortamlar var, saatlerce bütün insanlar seküler bir yapılanmanın ya da kapitalist bir yapılanmanın ya da pozitivist bir yapılanmanın ne diyeceksek bilgilerini almakta. Kalbi ve kafası, zihni ve duyguları böyle şekillenen kimselerin ortaya koyduğu davranışlar tam Müslümanca davranış olamaz. Allah korusun. Bu bakımdan bu kirliliğimizi, zihin kirliliğimizi ilk emirde buyurulduğu gibi okuyarak Allah adına onun kitabını, peygamberinin sözlerini, davranışlarını okuyarak, anlayarak, ağır ağır geceler boyunca çabalayarak yeniden bir kalp, yeniden bir kafa oluşturacağız önce. Sonra Allah-u Teala bize bu davranışları lütfedecek. Nerede nasıl davranacağımızı, hangi cenazede nasıl bir tavır ortaya koyacağımızı, hangi yemekte ne yiyip ne yemeyeceğimizi, yani içinde yaşadığımız toplumda nasıl bir tavır şekillendireceğimizi Mevla bize öğretecek Rabbimizin izniyle. Var olan zaten yap ya da yapma gibi emirler net. Bunları öğrenme durumumuz çok kolay. Namazı kıl dediğinde Allah-u Teala kılacağız. Tamam, içki içme dediğinde içmeyeceğiz. Ama anlayamadığımız, bilemediğimiz, künhüne vakıf olamadığımız bir hayat var ise Rabbim orada bize bir yöntem öğretecek inşallah. Hazreti Ömer'in aktardığı yeni bir rivayetle devam ediyoruz inşallah. Abdullah bin Es-Sadi şöyle dediğini rivayet edilmiş. Hilafeti zamanında ben Ömer bin Hattab'ın yanına geldiğimde bana anlatıldığına göre Müslümanlar için bir görevi yerine getirip de buna karşılık sana ücret verdikleri zaman bunu kabul etmiyormuşsun öyle mi diye sordu. Bir daha düzgün ifade etmeye çalışayım hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer halife. Hazreti Ömer'in halife olduğu dönemde Abdullah bin Es-Sa'di Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer ona şöyle dedi. Bana anlatıldığına göre Müslümanlar için bir görevi yerine getirip de buna karşılık sana ücret verdikleri zaman bunu kabul etmiyormuşsun öyle mi? Diye sordu. Ben evet cevabını verince peki böyle niye yapıyorsun diye sordu. Ben atlarım var, kölelerim var, maddi durumum gayet iyi. Ben yaptığım işin Müslümanlar için bir sadaka olmasını istiyorum cevabını verdim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Böyle yapma. Senin bu yaptığını zamanında ben de yapmak istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bana mal yani para verir. Ancak ben bunu benden daha muhtaç olan birine ver derdim. Bir defasında yine aynı şeyi söylediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al senin malın olsun. İstersen başkasına sadaka olarak ver. Aç gözlü olup kendin istemeden sana gelen bir malı al. Bunun dışında gelecek bir malın da peşine düşme buyurdu. Yani Rabbimizin lütfu olarak sana verileni geri çevirme, al. İster sadaka ver, ister verme, ne yapacaksan yap. Hayra kullan inşallah. Ama hırsla senin olması için bir şeyin peşine düşme, açgözlü olma. Böyle hırslı olmadan, açgözlü olmadan sana gelen bir mal da Allah'ın lütfudur, fazl-ı ikramıdır. Bunu da kabul et, bundan yararlan diyor Allah-u Teala'nın elçisi. Ve bunu aktarıyor Hazreti Ömer Abdullah bin Es-Sadi'ye. O da bize söylüyor. Böylece dikkat edersek sürekli birbirleriyle konuşan ve Allah ve Resulü'nün sözlerini birbirlerine aktaran ve bununla hayatı yeniden tanzim eden bir topluluğa şahit oluyoruz. Onlar hayatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahye göre tanzim etme çabasına olan kimseler. Biz de onlara şahitlik yapıyor. Bunu anlamaya gayret ediyoruz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 107. rivayet. İnşallah onu okuyayım. Ömer bin Hattab'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müslüman olmadan önce Resulullah'ı aramaya çıktım. Benden önce Mescid-i Haram'a gittiğini gördüm. Arkasına durdum. Hakka suresini okumaya başladı. Kur'an'ın içinde yazılı olanlara hayran kaldım. Vallahi bu Kureyş'in dediği gibi şairdir dedim iş dünyasında. İsterseniz tabloyu bir daha görmeye çalışalım. Müslüman olmadığı yılları Hazreti Ömer bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin gündeminde okuduğu ayetler, konuştuğu cümleler, getirdiği hayat, sözler, İnsanlar tarafından konuşuluyor. Hem Darü'n-Nedve'de konuşuluyor, hem sokaklarda satıcılar, alıcılar konuşuyor. Ama köleler, efendiler konuşuyor, çoluk çocuk, gençler konuşuyor. Yeni bir durum bu. Ve sözler çok etkili fakat direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından bu cümleleri duyanlar az. Yani insanlar birbirlerine aktarıyorlar cümleleri yorumlayarak filan. Hazreti Ömer muhtemelen bir gece Mescid-i Haram'a gitmiş, yani Kabe'nin bulunduğu yere ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada anlaşılıyor ki namaz kılıyor. Şöyle arkasına durdu, yani belki Kabe'nin örtüsünün şöyle kenarına saklandı. Resulullah'a kendisini fark ettirmeden onu dinliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi ile baş başa ama açıktan da Kur'an okumakta, bağıra bağıra değil ama sessiz de değil. Duyanların anlayabileceği, uyumayanların duyabileceği şekilde Hakka suresi, kıyametten bahseden bir sure. İnşallah bu rivayeti dinleyen kardeşlerim dönsünler Hakka suresini okusunlar, anlamını bir daha düşünsünler. Hazreti Ömer olmamış daha, hayran oldu. Okunanlar onu çok etkiledi. Çünkü kendisi iyi bir şair. Sözün ne olduğunu bilen birisi. Bu söz ona gerçekten etkili oldu. Kalbine tesir etti. Ve dedi ki vallahi bu Kureyş'in dediği gibi şairdir. İş dünyasına böyle bir cümle fırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada Hakka suresini okumaya devam ediyor. Ben de orayı okuyayım size inşallah. Hakka suresi 41. ayet-i kerimeleri Efendimiz okumakta. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ayet-i kerimesini okudu. Şimdi biraz öncesinden de tekrar okuyayım. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ayet-i kerime ne diyor? Şüphesiz o Kur'an çok şerefli bir elçinin sözüdür. O şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bu cümleyi duymak, yani iş dünyasında bu adam müthiş bir şair diye geçtikten hemen sonra bu ayet böyle kulağında çınlayınca Hazreti Ömer şaşkınlıkla dedi ki iş dünyasında yine bu adam bir kahindir dedi, bu adam bir sihirbazdır. Nereden bildi benim sanki içimden geçenleri dercesine. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumaya devam ediyor. Hakka suresi de devam etmekte. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 42. ayet-i kerime ve devamı şöyle. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ayet-i kerimeler devam etmekte. Şöyle diyor Rabbimiz. Bu bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Hakka 42 47. ayet-i kerimeler. Ayetlerinden Peygamber Efendimiz surenin sonuna kadar okumuş. Diyor ki Hazreti Ömer bunu duyduktan sonra işte o anda İslam kalbimin her tarafını kapladı. Yani mümin oldu aslında iş dünyasında. İslam kalbinde oluştu. Fakat bunu ilan edebilmesi, bunu ben Müslümanım deyip ortaya koyabilmesi zaman aldı. Diğer rivayetlerden de öğrendiğimiz gibi işte Taha suresinin duyup da değişip Darül Erham'a giderek Resulullah'ın önünde iman edişine kadarki olan süreç bu ayet-i kerimeleri duyuşuyla belki de başladı. Buradan şunu anlayalım mı? İnsanların vahiy ile direkt karşı karşıya gelmesi aslında onların kalplerindeki inadı, küfrü kırıyor. Ama maalesef biz müminler yeterince gayret etmediğimiz vakit şeytan ve şeytanın adamları, dostları, orduları Allah'ın mesajını, ayetlerini, risaleti kulaklara düz olarak gitmesini engelleyecek çalışmalar içerisinde. Ya kulakları tıkıyor, Nuh kavmini hatırlayalım aleyhissalatü vesselamın muhatap olduğu kavim. Onlar elbiselerine bürünmüşlerdi, kulakları tıkamışlardı. İnat ve kibirle Nuh aleyhisselamın getirdiği mesajı itelemişlerdi. Dinlemeye bile yanaşmamışlardı. Bu bir tavır. Yani Allahu Teala'nın ayetlerin duyulmasının engellenmesi. Eğer ayetler her şeye rağmen toplumun gündemine girmeye başlarsa, yani vahiy taşıyan resuller ve resullerin elçileri, müminler, alimler ayetleri yine de her şeye rağmen toplumun gündemine koymaya çalıştığında yapmak durumunda oldukları şey şeytanların şu oluyor. Ayetlerin yanlış duyulması, anlam kırılmaları bunları oluşturacaklar. Bugün de yaşanan çokça budur. Yani doğru dini, doğru İslam'ı, Allahu Teala'nın mesajını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi, risaleydi. Doğru şekilde duyulmasını engelleyecek çalışmaların içine gireceklerdir. Eğri büğrü anlaşılsın diye uğraşacaklardır. Bu bakımdan Müslümanlar hayatlarının en önemli probleminin Müslümanlaşmak olduğunu fark ederek, bilerek kitaba ve sünnete ciddi bir şekilde yönelecek ve okuyacaklar. Sonra bunu aktaracaklar. Derdimiz, tasamız bu olacak. Çünkü ben bu hayata cenneti kazanmak için geldim, cehennemden kurtulmak için geldim diye fark edecek. İnşallah vahiy kendi gündeminde ve Müslümanların gündemini oluşturabildiğinde böylesi Hazreti Ömer'in yaşadığı dönüşüm gerçekleşecektir. Hakka suresini okuyalım öyleyse. Yeniden bizim de gündemimiz olsun İnşallah bu hadis-i şerif sebebiyle. Hazreti Ömer'i tanımaya, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadislerle onu anlamaya da devam ediyoruz. Rabbim kitabını güzelce okuyup anlayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun sözlerini anlayıp hikmetini kavrayan kullarından eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.